Ayrım 44.
Sözünün arkasını getirmek için bir soluk aldı. Birliklerimize Musul'un çevre yollarını tutması için gerekli emirler verilmiş bulunmaktadır. Mr. General, Musul'un işgali hususunda Erkan-ı Harbiye reisine ve sadarete soracağım. Bir cevap alınana kadar beklemeniz, bu zaman zarfında askeri hareket yapmak mütarekenameye uygun olmaz zannındayım. Musul'un teslimi için cevabı bekleyebiliriz. Ama yolları tutma emrini geri alamayız. Ali İhsan Paşa içine hele şükür der saadetten emir almadan Musul'u teslim etmek olmaz zaten. İşleri suhuletle yapmalıyız. Ateş de açılmayacağına göre İngilizlerin yolları tutmalarında da pek o kadar mahsur olamaz diye geçirdi. Bakışlarını generalin bakışlarından kaçırarak yanıtladı. Münasiptir Mr. General. General Castle bir elini dizine koyup doğrulurken yumuşak bir sesle ben de bu arada General Marshall'ın görüşünü alabilirim dedi ve esas duruşa geçip selam verdikten sonra kapıya yürüdü. Güneş yakıcı ışınlarını Dicle'nin öte yanlarında bırakıp Musul'un üstünden devrilip giderken ırmağın kıyısında bulanık sularda zıplayıp duran çıplak çocuklar gökten gelen tayyare gürültüsünü duyar duymaz giysilerini kapıp söğütlerin altına kaçıştılar. 5 yaşlarında bir oğlan kıyıda kalan giysisini almak için geriye koştu. Ayağı bir çamurdan dışarı çıkmış kalın ağaç köküne takılınca yüzü koyun düştü. Yattığı yerden kalkmaya çalıştı. Tayyare şimdi ırmağın üstündeydi. Çocuk korkudan titremeye başladı. Başını kaldırıp yukarı bakamıyor. Ağaçların altından kendisini çağıran çocukların çığlıklarını da duymuyordu. Çamurda öylece oturup kaldı, iyice büzüldü. Çamurlu elleriyle kulaklarını kapatıp ağlamaya başladı. Tayyare bir süre dolandıktan sonra uzaklaştı. Karalar içinde telaşla koşan yaşlı kadın ağlamakta olan çocuğa sarıldı. Avucuna aldığı suyla onun yüzünü gözünü yıkadı. Başörtüsünün ucuyla yüzünü sildi. Öteki çocuklar çoktan entarileri bedenlerine geçirmişlerdi. Tayyare şimdi alçalarak geliyordu. Ağacın altına sindiler. İçlerinden biri iniyor diye bağırınca
kerpiç evlerin arasına hükümet alanına
koştular. İçlerinden biri çığlığı bastı. İndi, vallahi indi. Tayyare ortalığı toza bulamıştı. Musullu erkekler başlarından uçup giden kefiyelerini toplamak için sağa sola koşup duruyorlardı. Neredeyse yere yapışıp kalacak gibi görünen toprak damlı küçük bakkal dükkanının önünde ayağa kalkan tikveşli Yaşar, İngiliz generalini görünce taburede oturmakta olan geniş omuzlu iri yarı genç adama seslendi. Yahya kaptan, bir an evvel buradan gitsek mi? Yahya oturduğu yerden başını kaldırıp arkadaşına şöyle bir baktı. Dur bakalım, ne olacak be yahu? Ne olacağı var mı? Bu hiç de hayra alamet değil. İngilizlere teslim edecekler buraları. Yahya hemen bir şey söylemedi. Bir an geçmişe dalıp gitti. 3 yıl evvel İngilizlere yardım olsun diye erzak kollarına saldırıp duran aşiretlere az mı zarar vermişlerdi? Sonrası daha da berbattı. Talat ve adamları Yakup Cemil'i oyuna getirip ihtilale kışkırttılar. Nasıl uyduk Yakup Cemil'e? Bile bile oyuna geldik. Yakup Cemil'i isyana teşvik edenler onu daha sonra Enver Paşa'ya ihbar ediverdiler. İdamdan sıyırdık ama harp ettiğimiz yerlere sürgün mahkumu olarak geldik. Yerinden doğruldu, iri elini başı kendi göğsüne ancak gelen arkadaşının omuzuna koydu. Yaşar, doğru söylüyorsun da ordudan kopup gelen nasıl gideceğiz? Kaptan, İstanbul'da idamdan yırttık ama bak burada İngiliz eline düşersek soluğu kim bilir nerede alırız. Mısır'a götürseler neyse, işin içinde Hint adalarını boylamak da var. Yahu ne adamsın, biraz sabırlı ol. Hem biz sürgünüz ha deyince çekip gidemeyiz. Kaptan, görmüyor musun İngilizler Musul'un yollarını kesiyorlar. Daha bu sabah eşkıya takibine gidecek jandarmayı yoldan geri çevirmediler mi? Sabırlı ol, hem nereye gideceğiz? Mustafa Kemal Paşa Adana'daymış. O bize yardım eder. Belki bir af çıkarır da bu sürgünden de korka korka yaşamaktan da kurtuluruz. Başlama gene. Kemal Paşa beni de Trakya'dan bilir ama Yakup Cemil işine karıştık. Ne olacağı belli olmaz. 2 yıl evvel Diyarbakır'da hastanede yatarken teftişe gelmişti. Bana her şeyi anlattırdı. Bu Yakup Cemil Yaman adamdı ama ihtilalci tilkilerin oyununa geldi. Sizi de buralara sürüklemişler. Yazık dediydi. Yahya kaptan kaç kez dinlemişti bu hikayeyi ama başka çare de yok gibiydi. Sesi endişesini yansıtıyordu. Ya bir aşiret adamına denk gelirsek, bir de İngiliz'e ihbar ederlerse, az daha sabredelim. Şu İngiliz generalleriyle bir görüşsünler bakalım, ondan sonra ne olacak? Kaptan, bunun görüşmesi mi kaldı? Sabah gelen neydi adı yahu? Kassel mi? Kastel mi? Her ne karın ağrısıysa. İşte o Musul'un yerlisi oldu, baksana bir gidip bir geliyor. Yahya yüzüne konan iri kara sinekleri eliyle kovaladı. Bir karar verirler herhalde. Koskoca ordu kumandanımız bizi burada bırakıp gidecek değil ya. Hem bak bu yeni gelen daha rütbeli biri. Demek ki sulhu bağlayacaklar. General Capo kalın bacaklarını iki yana savura savura 6. Ordu karargahına yürüdü. General Castle bir yandan kendilerini 5-10 adım açıktan izleyerek yavaşça yürüyen Musullulara yan göze bakarken öte yandan General Capo'ya çevrede aldıkları önlemleri anlatıyordu. Ali İhsan Paşa onları kapıda karşıladı. Hemen görüşmeye geçtiler. Paşa generali dinlerken karşıdaki pencereden taş binanın duvarı dibine yan yana çömelmiş yaşlılara bakıyordu. Generalin sesine bağırışıp duran çocukların çığlıkları karışıyordu. General kısa konuştu. General Marshall anlaşmaya uyarak Musul vilayetini boşaltmanızı rica ediyorlar. Paşa bir an neden bir cevap yok şu İstanbul'dan? Bunlar bizi sıkıştırıp duracaklar diye geçirdi içinden ve durgun bir sesle karşılık verdi. Mr. General, kendi hükümetimden emir almadıkça Musul'u boşaltamam. General Capo Londra War Office'den Marshall'a gelen talimatı anımsadı. Talimat açıkça Musul garnizonunun teslim olması anlaşmanın 16. maddesinde açıkça belirtilmiştir. Musul derhal işgal edilmelidir diyordu. Şu anda fazlaca yüklenmenin de yararı yok. Osmanlı ordusunu iyice kuşattıktan sonra zorlamak en iyisi. Şimdilik biraz zorlamak yeter. Hem Osmanlı paşasının sorumluluğunu da azaltır bu yaklaşım diye düşündü. Sevecen bir sesle bu durum hükümetinize bildirilmişti. General Marshall bu durumun hükümetinize Londra'dan hatırlatılması için başkumandanımız General Allenby'ye bir kez daha yazlar dedi ve paşanın yüzüne baktı. Ali İhsan Paşa derin bir oh çekti. Bu fırsattan yararlanmalı diye geçirdi içinden ve bir ara çözüm önerdi. Bekleyelim Mr. General. Ancak bazı Kürt aşiretleri askerlerimize erzak taşıyan menzil kollarımıza saldırmaya başladılar. Onları durdurmak için jandarma müfrezesi çıkarmak istedik fakat General Castle'ın kuvvetleri yollarını kesti. General Castle içinden gülümsedi. Tam bir yıl önce Albay Mounsell'in Kürt raporundaki otonomi sözü vererek Kürtlerin ulusal bilinci üzerinde çalışmalıyız satırı gelmişti aklına. Ayağa kalkarlarken paşaya baktı. Saygılı bir anlatımı vardı. Üzülmeyiniz efendim, biz gerekeni yapar Kürt aşiretlerini uyarır ve sizin güvenliğinizi sağlarız. Bu sözler üzerine paşa bir şey diyecek mi diye bir an beklediler. Paşadan ses çıkmayınca kasketlerini başlarına geçirip selam vererek çıktılar. Ali İhsan Paşa generallerin ayrılmasından hemen sonra önüne bir kağıt çekti. Bu böyle olmayacak. Bu durumu hem İstanbul'a hem de Yıldırım grubuna ve Halep yakınlarındaki 7. Ordu'ya bir rapor etmekte fayda var diye söylenerek yazmaya başladı. Tayyarenin bulunduğu alana doğru yürüyen İngilizlerin ardından bir süre bakan Yahya, "Tikveş'ti, içim daraldı, kalk biraz dolaşalım." diyerek oturduğu yerden kalktı ve Dicle ırmağına doğru yürümeye başladı. Yaşar onu 5-6 adım geriden izliyordu. Yine çocuğunu hatırladı, efkarından ölüp gidecek buralarda dediği içinden. Yahya birden durup geri döndü. "Bana bak Yaşar, bir an evvel gidelim buralardan." Yaşar'ın sesi mutluluktan ve heyecandan titriyordu. "Gideriz be kaptan, Allah yardım eder gideriz. Adana'ya vardık mı gerisi kolay." "İyi de İngilizleri nasıl geçeceğiz?" Yaşar'ın bu soruya yanıtı yoktu. Söğüdün altına çömeldiler. Kaptan elindeki söğüt dalından kopardığı küçük parçaları Dicle'nin bulanık suyuna atıp duruyordu. Yaşar da bulanık suda sürüklenen ağaç parçalarını izliyordu. Birden doğruldu. "Kaptan, bir sal iniyor," dedi. İki yana yalpalayarak ırmaktan aşağı inen sal kıyıya yanaştı. Yahya saldan kıyıya atlayan genç adamı görünce ayağa kalkıp elini belindeki kuşağa attı ve saldırmasının sapını kavrayarak beklemeye başladı. Yaşar da birkaç adım yana kaydı. Genç adam fesini eline alıp "Selamun aleyküm kaptan" diyerek yaklaştı. Yahya genci tanıyor ama bir türlü çıkaramıyordu. Genç adam iki yana ve gerilere şöyle bir baktıktan sonra yere çömelirken "Acemi Paşa'nın selamı var," dedi. Yahya onu hemen hatırladı ve karşısına çömeldi. Genç adam tedirgindi, sözü uzatmadı. "Buralara İngilizler yerleşiyor. Acemi Paşa bize esaret yakışmaz. Hem sonra Türklere dost olduğumuz için İngiliz'e bağlı aşiretler de üstümüze çullanır," diyor. "Bizde bir çare yok ki, İngilizler yolları kesiyorlar." "Haklısınız. İngilizler bazı Kürt aşiretlerine yeni silahlar veriyor. Acemi Paşa aşireti bir an evvel götürmeliyiz," diyor. "Bizden ne istiyor?" Genç Arap parlak beyaz dişlerini göstererek gülümsedi. "Bir şey istemiyoruz. Acemi Paşa dedi ki, kaptanın düşmanı çoktur, yarın ay doymayacak. Yarın akşama hazır olsunlar, kıyıdan alacağız onları," diye buyurdu. "Musul'dan bir arkadaş sizi buluşma yerine getirecek." Yahya başını kaldırıp kader arkadaşına baktı. "Yaşar, demedim mi, işte Rabbim yardıma başladı," diye mırıldandı. Yahya ayağa kalktı, genç adamın elini iki eliyle sıktı. Acemi paşaya selam et, yarın geceye hazır olacağız. Genç adam da yerinden kalkıp sala doğru giderken Yahya onu durdurdu. Yalnız bizde ateşli silah yoktur, malum ya sürgündeyiz. Genç adam elini beline attı, namlusundan tuttu, kabzası sedef işlemeli tabancayı Yahya'ya uzattı. Yahya kaptan, şükran, emanet kıymetli diyerek alıp kuşağının arasına soktu. Genç adam gözlerini kısarak, leyse emane, hedaya, hedaya diyerek yanıt beklemeden kıyıya koştu ve bir zıplayışta salın üstüne atladı. Tercümesi, emanet değil, hediye. Saldakiler uzun sopalarını bir o yana bir bu yana daldırarak uzaklaşırlarken onları izleyen Yahya elini kuşağındaki tabancanın kabzasına attı. Sesi coşkuluydu. Yaşar, hazırlanalım. Tikveşli Yaşar üstlerinden geçen tayyareye bakarak sesini yükseltti. Haydi hayırlısı, vatana dönüyoruz. 50. gün, Adana. Tepebaşı mahallesindeki Amerikan Koleji'nden çıkarken çok sinirliydi Kubandan. Ana girişin önden iki yana inen mermer merdivenlerin başında durdu. Seyhan ırmağına baktı ve hızla inmeye başladı. Cevat Abbas onun yüzüne bakmaya çekiniyordu. Kitaplıkta iki saat boyunca incelemediği İngiliz atlası ve coğrafya kitabı kalmamıştı. Kolej yöneticilerinden Amerikalı rahibe şaşırmıştı. Bu denli karışık günlerde General Mustafa Kemal'in bir kitaplıkla zaman geçirmesi anlaşılır gibi değildi. Kumandan arabanın arka koltuğuna otururken soru verdi. Amerikalılar Türkiye'ye ne zamandır mektep açıyorlar? Cevat Abbas bir şeyden emin olmadan konuşmanın bedelini biliyordu. Elbet azarlamazdı ama öyle bir laf ederdi ki insanın yüreğine otururdu. En iyisi susmaktı. Kumandan kendisi yanıtladı. Amerikalılar 60 senedir mektep açıyorlar. Bak şuraya bir Katolik kilisesi açarak işe başlamışlardı. Biz Adana'da ilim ve fen öğreten sultaniyi ne zaman açabildik? Şunun şurasında 30-40 yıl bile olmadı. Sonra da Ermenileri kimin kışkırttığını sorup öfkelenen öfkelenene. Bir milletin çocukları birlikte okutulamıyorsa ayrılık olmaz da ne olur? Paşa Hazretleri 31 Mart sonrasındaki Ermeni kalkışması da buradan idare edilmiş. Doktor Harlampus Boyacıyan burada çete kurmuş. Kumandan yaverinin konuyu anlamadığını düşündü. Cevat, bunlar doğru. Bir de şöyle düşün. Devlet boşluk bırakırsa, tahsil işlerini ihmal ederse, şu toprakları yabancılarca satın alınmasına izin verirse, yani devlet halkın ihtiyaçlarını görmezse yabancılar kapıya dayanır. Kudüs'te ne olmuşsa Adana'da da o oldu. Orada Yahudileri, burada Ermenileri teşkilatlandırdılar. Hınçak doktor daha evvelinde Sason'a Şeyh Murat olarak gitmedi mi? Oralarda ahaliyi isyana kışkırtmadı mı? Az mı kan döktüler? Doktor bunları yapmamış gibi meclisi mebusana da girmedi miydi? Bak işte azınlıkların hepsine bu mütarekename ile devlet olma yolları da açılmış oldu. Haklısınız Paşa Hazretleri. Kumandan da sıkılmıştı, konuyu değiştirdi. Sedat Bey çok şaşıracak, iki devlet anlaşma imzalıyorsa ve tarihi adlar koyup da hudutları yazmamışlarsa bunun bir sebebi olmalıydı değil mi? Evet Paşa Hazretleri. Sedat Bey çok şaşıracak. İngiliz atlasları için Klikya İskenderun'dan başlıyor, Adana'yı içine alıyor, Maraş'tan geçiyor ve doğuya uzanıyor. Suriye desen kilise Antep'i alıp Siirt'e dayanıyor. Dur daha bitmedi. Irak Siirt'ten başlıyor, Urfa'yı Nusaybin Hakkari'yi alıyor, Basra Körfezi'ne varıyor. Tepebağı mahallesinden çıktıkları sıra bir kere daha sordu. Söyle bakalım, İskenderun'a asker çıkarırlarsa ne olur? İşgal olur. Çıkacak asker herhalde rıhtımda bekleyip durmayacak. Nereye gider? Belen yolundan dağları geçip Halep üstüne ve kilise giderler. Yani? Halep civarındaki kuvvetlerimizle aramıza girerler ve onları teslim alırlar. Peki ya Toros tünellerinde tutarlarsa? Sahildeki fırkalarımızı ve Adana civarındaki kuvvetlerimizi de çevirmiş olurlar. Yani işgal. Hem siyasi hem de askeri olarak tamamlanmış olur. Maalesef öyle Paşa Hazretleri. Öyleyse bas şu gaza da bir an evvel karargaha varalım. Belki kötü durumu değiştirecek bir iş yaparız. Murat Palas'ın önüne geldiklerinde Sultani Müdürü Niyazi Bey'i kapıda bekler buldular. Kumandan onunla çok kısa konuştu. Arkadaşlar geliyor mu? Emrinizdeyiz Paşa Hazretleri. Teşekkür ederim. Bana az müsaade, bir iki emir çıkartmam lazım. Sen arkadaşlarla istirahat buyurunuz. Merdivenleri hızla çıktı. Koridorda Sedat Bey ile burun buruna geldiler. Hayrola, yine keyifsizsin Sedat. İskenderun'dan bir tel geldi. Gemiler mi? Evet. Ona bakarız. İstanbul'a çektiğimiz şifreye cevap var mı? Henüz yok. Musul'da ne olup bitiyor acaba? Oradaki kuvvetlerimiz fazla yıpranmadı. Güney hattının tamamında kuvvetlerin arasındaki açıklıkları kapatabilirsek bir çıkışla Türk gösterisi yapabiliriz. Seni anlıyorum. İstanbul'dakilerin bu işin vahametini anlayacağından ümidin yok. Öyle. Odaya geçerlerken Sedat Bey arkasındaki askere seslendi. Taze kahve aldırmıştım, acele yapsınlar. Siz de İskenderun'dan gelen rapora bir baksanız. Kumandan olur, hemen bakarım diye yanıtlayarak sürahiye uzandı, bir bardak su doldurdu. Hava bugün de boğucu diye mırıldanarak masanın sağ köşesindeki dosyayı önüne çekti. Cebinden çıkardı harita notlarını, masanın ortasına bıraktı. Kalpağını çıkarıp sandalyeye atarken pencereden esen hafif yel kağıdı uçurmaya başlayınca mürekkep hokkasını üstüne koydu. Mühim ve müstaceldir yazılı bir küçük kağıt iliştirilmiş olan telgrafı okurken gülümsedi. Aferin çocuklar, işte böyle, eğilmek yok, sıkı durmalı ve alttan almamalı diyerek gümüş tabakaya uzandı. İçeri giren Sedat Bey'e baktı, İskenderun'da olanları okudum. Şimdi bir fırsat daha doğdu, İstanbul'u sıkıştırmalı ve doğru kararlar almaya yöneltmeli. Ben özünü yazayım da siz münasip şekle sokarsınız dedi ve yazdıkça yüksek sesle yinelemeye başladı. Bugün öğleden evvel İskenderun limanına bir Fransız torpidosu geldi. Görüşmek istediler. Mütarekenamenin ikinci maddesine dayanarak torpido tarayacaklarını bildirdiler. İskenderun limanına bir müfreze asker çıkaracaklarını da bildirdiler. Bir an soluklandı. İskenderun limanı canlandı gözlerinde. İyi yetişmiş zabit hangisidir? Bizim Nuri'nin zabit ve kumandan kitabı için yazdığım tenkitte anlattığım zabit. Dar zamanda yukarıdan emir beklemeden lazım geleni yapma cesareti gösteren zabit. Yalnız hareket tarzı mı? Yok canım, o kadar yetmez. Biraz da hamurunda olmalı bu deyip bir satır daha ekledi. İngiliz zabitine asker çıkarmakla alakalı bir madde olmadığı bildirilmiştir. Asker çıkarırlarsa mani olunacağı söylenince itilaf memurları gemilerinde beklemeye başlamışlardır. Sedat Bey, hudut meselesini de yazsak deyince kumandan Amerikan mektebinde dersimizi bunun için çalıştık diye yanıtlayarak yazmayı sürdürdü. 2-11-1918 raporda Cenup hattını izah etmiştik. Tekrar ediyorum, kuvvetlerimizle tuttuğumuz hat Kışlaçayı, Antakya, Reyhaniye, Dir Bulat, Vasut, Sugamek, Akibe, Dir Cemal, Ahterin istasyonudur. Bir yudum su içti. Artık bunu anlarlar. Bir haritaya bakarlarsa ordunun hangi hatta ne gibi bir kuvvetle durabileceğimizi anlarlar. Suriye'deki ordumuzun İngilizlere teslimini isteyeceklerine, bizim için Suriye'nin Halep'in güneyinden başladığını da kabul etmeliler. En azından bunu İngilizlerle bir daha görüşürler. Şu işe bak, kendi hudutlarımız hakkında kendi hükümetimizi ikna etmeye çalışıyoruz. Kül tablasından sigarasını aldı. Sönmüştü. Tabakaya uzanırken, Sedat kardeşim dedi, anlaşılan odur ki ne yazarsak yazalım İstanbul'dan ses çıkmayacak. İngilizler veyahut Fransızlar mütarekedeki işgal maddesine istinat ederek asker çıkarmaya ve kuvvetlerimizi teslim almaya çalışacaklar. Sedat Bey durgundu. Sabahtan beri Adana Menzil Başmüfettişi Avni Paşa ile tartışıp durmuşlardı. Mütareke şartlarını öğrenenlerin bazıları işi yavaştan alıyorlardı. Mustafa Kemal Paşa'nın emirlerini dinlerlerse İstanbul'daki başkumandanlığa karşı çıkmış olma endişesi taşımaya başladılar. Kumandan bir kez daha seslendi. Sedat, bana yorgunsun, dinlen diyorsun ama senin de aşağı kalır yanın yok. Biraz demir yolu işleriyle uğraştık. Almanlar kendi başlarına işler yapıyorlar. Demir yolu işletmesini devraldık ama işler kolay yürümüyor. Usta askerlere terhis olacakları fikri hakim olmaya başladı. Başmüfettişlikte bile bu hava var. Derhal bir emir yazalım, menzil başmüfettişliğini kaldıralım. Olur. Bunu geçtik, en hassas durum İskenderun'dadır. İskenderun'dakilere acil bir emir çıkaralım. Sedat Bey bir an durakladı. İkinci orduya değil de doğrudan onun emrindeki 41. fırkaya yazmak olur mu? Bunu hatırlatsam mı? Yok, bu olmaz. Vardır bir bildiği diye düşündü. Ve hay hay çıkaralım diye yanıtladı. Kumandan arkadaşına baktı. Torpil taranmasına yardımcı olsunlar. Bu anlaşma gereğidir. Ama itilaf devletlerinin asker çıkarmasıyla alakalı bir madde yoktur diyelim. Başkaca bir emir verilinceye kadar bu şarta uysunlar. Sigarasından derin bir nefes çekip dumanı yukarı üfledikten sonra Sedat kardeşim dedi, biz ordulara mütareke-i mıntıka kumandanlıklarına da iletin demedik mi? Baksana İskenderun'dakilerin elinde yok. Bu çocuklar gerekeni yapmışlar ama başka yerde ne olacağı belli mi olur? İskenderun'da olanlar bütün sahillerde olabilir ve itilafçılar asker çıkarmaya kalkabilirler. Bunu Nihat Paşa'ya da yazalım. Sedat Bey dışarı çıktı. Bir süre sonra temize çektirdiği emirle geldi. Kumandan ikinci orduya yazılan emri yukarıdan aşağıya gözden geçirmeye başladı. İkinci ordu bölgesinde kalan sahillere dahi bu gibi tekliflerle gelecekleri tabiidir. Mütarekenamenin kumandanlara tebliğ edilip edilmediği tahkik edilmelidir. İcap edenlere talimatların tekrar edilmesi ve bir düzeltme yaptı ve her mıntıkada her zabit görüşmeye yetkili olmayacaktır. İcabında belirli yerlerde evvelden görüşme memurları tayini. İmzalayacakken durdu, kül tablasına sigaranın ucundaki uzun külü silkeleyip dumanı içine çekti. İzmariti tablada ezdi ve kalemi aldı, iki satır ekledi. Görüşme memurları tayin edilecek ve fakat bunlara anlaşma yapmaları için kat'i yetkiler verilmemesi rica olunur. Masadaki kalemlikten diviti aldı, kırmızı mürekkebe batırdı. Yandaki kağıda bir çizgi atarak denedi. İnce metal uç cızırdadı, mürekkebi olduğu gibi boşaltıyordu. O da kalem ucunun tersiyle imzaladı. Biraz ince oldu ama neyse diyerek masanın öte ucunda sessizce bekleyen Muzaffer'e baktı. Çocuk dedi, telgraf uzun iş, bunu telefonla ikinci orduya yazdırın. Muzaffer dışarı fırladı, aceleyle çıkarken kağıdı yere düşürdü, telaşla eğilip aldı ve çıktı. Kumandan bir an Şeria Vadisi'nde Aculun dağlarına yürüyen bitkin askerleri düşündü. Dudaklarını ısırıp başını iki yana salladı. Olacak iş mi şu, kış geliyor askerleri terhis ettirecekler diye söylendi. Pencereye gitti, aşağıya evin bacasındaki leylek yuvasına baktı, Hacı Baba yoktu. Birden o köyü anımsadı, ne kadar da bitkindiler. Yorgun ve aç askerlerinden utanmasa tamamdır çocuklar benden buraya kadar deyip olduğu yere yığılıp kalacaktı. Kendilerini yollarda karşılayan ve evlerine konuk eden yaşlıları, askere çorba kaynatan yumuşak yürüyüşlü Arap kadınlarını anımsadı. Nereden geliyor bunlar aklıma? O sabah aşağıdaki bayırda gecelemiş olan o askerin yanık sesle söylediği uzun hava. Kalk gidelim sevdiğim, bu eller bize yaramaz. Birden geri döndü, alt dudağını ısırıyordu. Sedat Bey arkadaşının bu durumunu iyi bilirdi, içinden sövüp sayıyor olmalı. Sedat, şu terhis işini İstanbul'a yazalım. Yazalım. Ne dersin, şöyle diyelim mi? Uzanıp masanın ortasındaki su bardağından bir yudum içti, sesinde öfkeden çok bir acılık vardı. Terhis hakkındaki emirlerinizi şimdi aldık. Emir buyurulan şekilde efradın kayıtsız şartsız terhisi halinde silaha, malzemeye, hayvanlara bakacak insan kalmayacak. Ordunun malı elden çıkıp gidecek. Biraz soluklandı. Suriye çöllerinde Ürdün platosunda trenleri yürütmek için çırpınırken yollarda kalan genç zabitler geldi aklına. İçi yine acıyla doldu. 2-11-34 tarihinde yazdığımız göz önüne alınmayarak şimendifer ve yakacak temin memurlarının terhisleri bir müddet tecil olunmazsa askerler yaya yürümek zorunda kalacaklar. Bu kış ortasında donarak mahvolacaklar demektir. Hiç olmazsa 307 doğumluların silah altında bırakılması. Sedat Bey kime hitap ediyoruz diye sordu. Başkumandanlığa yazalım. Sedat Bey çıkarken Cevat Abbas göründü. Tam bir şey söyleyecekti ki kumandan Muzaffer 2. Ordu'ya emri yazdırdı mı diye sordu. Yazdırdı. Muallim Niyazi Bey ve arkadaşını aşağıdaki küçük salona aldık. 3. Fırka kumandanı Bahattin de geldi mi? Evet Paşa Hazretleri. Kumandan cebinden küçük bir kağıt çıkarttı. Alt alta yazılanları gözden geçirdi. Adana'da hususi toplantı, terhis edilecek ihtiyat zabitlerinin emniyet teşkilatına, bucak müdürlüklerine, jandarma karakol kumandanlığına tayini. Emniyet edilir onbaşı ve çavuşlar erler, köy bekçisi yapılacak. Silahlar askerlik şubelerinde toplanacak, köylülerin hayvanlarının eşkıyadan korunması gerekçesiyle silahlar emniyet edilir köylülere dağıtılacak. Silah ve cephanenin geri kalanı dağlarda ve köylerin münasip yerlerinde saklanacak. Küçük kağıdı sol ön cebine koyarken tamamdır inelim dedi ve kalpağını alarak çıktı.